Ayrım 25, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 240. Bakkat geldiğinde Jim, çabuk geldin aferin dedi. Bakkat'ın inmesini beklemeden elindeki tüfeklerden birini çekip aldı. Silahı çabucak gözden geçirdi. Dolu değildi ve vıcık vıcık yağlıydı. Ama çakmak taşı yepyeniydi ve iyi şekillendirilmişti. Tüfeği çabucak doldurdu, sonra Bakkat'ın elinden diğer tüfeği alarak onu da doldurdu. İkisi de hazır olunca, çok yakınımızda, tepenin hemen diğer yamacında muhteşem bir erkek fil var dedi. Yayan gidip ona ateş edeceğim ama tüfeğin sesini duyar duymaz tüm hızınla ateş topunu ve diğer tüfeği bana getirmeni istiyorum. Ben ne yapmalıyım diye sordu Louisa. Jim tereddüt etti. İçgüdüleri kızı arabaların yanına göndermesini söylüyor ama bunun haksızlık olacağını biliyordu. Bu ilk fil avının heyecanından yoksun bırakılmamalıydı. Maceranın bir parçası olmayı o da hak ediyordu. Daha da önemlisi, onu arabalara göndermeye kalksa Louisa büyük olasılıkla dediğini yapmayacaktı ve Jim'in tartışmayla kaybedecek zamanı yoktu. Üstelik bu tartışmanın galibinin kendisi olmayacağını da çok iyi biliyordu. Öte yandan onu burada da bırakamazdı. Babasının ayrıntılı av hikayelerinden, tüfeğin ateşlenmesinin ardından ortalığın panikle koşturan hayvanlarla dolacağını ve bunun ne derece tehlikeli olabileceğini biliyordu. Hayvanlardan biri Louisa'nın üzerine doğru koşacak olursa kızın hayatı büyük tehlikeye girerdi. ''Bizi takip et ama fazla yakınımıza sokulma. Gözün mutlaka Bakkat veya benim üzerimde olsun ama etrafını kollamayı da ihmal etme.'' Filler her yönden, arkandan bile yaklaşıyor olabilir. Asil yüreğin seni tehlikeden uzaklaştıracağına güvenebilirsin. Büyük tüfeği alarak tepenin diğer tarafına baktı. Erkek fili son görüşünden bu yana hiçbir değişiklik olmamıştı. Hayvan hala arkası dönük bir şekilde ağacın meyvelerini yiyordu. Aşağıdaki sürüler dinleniyor veya besleniyor, yavrularsa annelerinin bacaklarının arasında dolaşıyordu. Jim sadece esintinin yönünü bir kez daha kontrol edecek kadar duraksadı. Esintinin serinliğini terli yüzünde hissedebiliyordu. Ama yine de emin olmak için bir tutam toz alıp elinden dökülmesini izledi. Rüzgar hala lehineydi. Artık gizlenmesine pek fazla gerek olmadığını biliyordu. Fillerin gözleri çok iyi görmez. 50 adım ötede duran bir insanı hareketsiz durduğu sürece fark edemezdi. Diğer yandan koku alma duyuları olağanüstüydü. Rüzgarı önüne alan Jim sessiz adımlarla file yaklaştı. Babasının sözleri beyninde yankılanıyordu. ''Yaklaş, daima mümkün olduğunca yakınına git. Avına yaklaştığın her metre ölümünü daha da garantiler. 30 adım fazla uzaktır. 20, 10 kadar iyi değildir. 5 adım ise mükemmeldir. Mermin o mesafeden tam kalbine girer.'' Jim'in adımları hayvana yaklaştıkça yavaşladı. Sanki bacakları demir külçelerine dönmüştü. Nefesi sıkıştı ve boğuluyormuş gibi hissetti. Tüfeği de giderek ağırlaşıyordu. Doğrusu korkmayı beklememişti. Hayatımda korku nedir bilmedim diye düşündü. Belki biraz. Daha da yaklaştı, sonra tüfeğin horozunu tam olarak kaldırmadığını hatırladı. O kadar yakınındaydı ki hayvan sesi mutlaka duyar ve kaçardı. Kararsızca duraksadı. Tam o sırada fil hareket etti. Cüssesinden umulmayacak zariflikte adımlarla ağacın diğer tarafına yöneldi. Hayvanın duvara benzeyen gövdesini yan taraftan gören Jim heyecanlandı. Devasa kürek kemiğinin şekli kalın, kırışık derisi altından belli oluyordu. Tıpkı babasının çizimlerle ona gösterdiği yerdeydi. Nereye nişan alması gerektiğini çok iyi biliyordu. Tüfeğin dipçiğini omzuna dayadı ama fil yürümeye devam ediyordu. Ağacın arkasına yöneldi ve omzu sık yaprakların ardında gözden kayboldu. Hayvan olduğu yerde kalarak meyveleri yemeye devam etti. O kadar yakınındaydı ki Jim yelkene benzeyen kulaklardaki kılları ve hayvanın yaşlı gözlerini çevreleyen kirpikleri görebiliyordu. Sadece kendini beğenmiş bir aptal beyni ateş eder diye uyarmıştı babası. Ama hayvanın omzu görüş açısından çıkmıştı ve çok yakınındaydı. Bu mesafeden ıskalaması mümkün değildi elbette. Önce tüfeğinin horozunu tamamen kaldırmalıydı. Sesi boğmak için diğer elini çelik horozun üzerine koydu. Fazla ses çıkmaması için olabildiğince yavaş hareket ediyordu. Gözlerini dev hayvanın üzerinden bir an bile ayırmıyordu. Sanki hayvanın metalin metale çarpma sesini duymasını beyin gücüyle engellemeye çalışıyordu. Dudaklarının içe mora boyanan fil meyveleri keyifle çiğniyordu. Klik! Vahşi doğanın mutlak sessizliğinde bu ses Jim'e top gürlemesi kadar yüksek gelmişti. Hayvan çiğnemeyi bıraktı ve bir heykel gibi dona kaldı. Yabancı sesi duymuştu ve Jim her an kaçmaya başlayabileceğini biliyordu. Hayvanın kulak deliğine gözlerini dikti ve tüfeği yavaşça doğrulttu. Demir nişangah görüşünü engellemiyor, şeffafmış gibi arkasını görüyordu. Tüm benliği kulağın önündeki yarım parmak uzunluğundaki noktaya odaklanmıştı. Parmağı tetiğin üzerinde hazır bekliyordu. Konsantrasyonu öyle yoğundu ki tüfeğin gök gürültüsüne benzeyen sesi onu bile irkiltti. Tüfek geri teperek omzuna çarptı ve Jim dengesini tekrar sağlamadan önce iki adım geri savruldu. Tüfeğin namlusundan bir duman bulutu fışkırdı ve Jim filin gri kırışık şakağına isabet ettirdiğini düşündü. Duman bulutu ve geriye savrulması yüzünden tam olarak görememişti. Ama merminin çarpmasıyla kafatasının çatırdadığını duymuştu. Hayvanın başı geriye savruldu ve mucizevi bir şekilde aniden yere yığıldı. Gövdesi öyle ağır ve büyüktü ki düştüğü sırada yerden yoğun bir toz bulutu kaldırdı. Jim ayakları altında yerin sarsıldığını hissetti. Dengesini tekrar kazanarak az önce yapmış olduğu şeyin şaşkınlığıyla gözlerini kırpıştırdı. Sonra içini katıksız bir mutluluk sardı ve bir zafer çığlığı atarak havaya sıçradı. Öldü! Tek bir atışla avladım onu! Avının yanına doğru yürümeye başlamıştı ki arkasından yaklaşan nal seslerini duydu. Arkasına dönüp baktığında ateş topunu yedeğinde çeken Bakkat'ın ikinci tüfeği sallayarak kırağının üzerinde yaklaştığını gördü. ''Tüfek değiş, Somoyo!'' diye bağırdı. ''Çabuk ol, etrafımız Dlovu ile çevrili. Şansımız yaver giderse 10 tane daha avlayabiliriz.'' ''Önce öldürdüğüm erkek fili görmek istiyorum.'' diye itiraz etti Jim. ''Kuyruğunu kesmeliyim.'' Babası avın hararetli anında olsa bile ödülünü almayı ihmal etmezdi. ''Eğer öldüyse ölü kalacaktır. Kalkıp gidecek hali yok.'' Bakkat yanına vardığında dizginleri çekti, boş tüfeği Jim'in elinden aldı ve dolu olanı uzattı. ''Sen kuyruğu kesmekle vakit harcarken diğerleri kaçacak.'' ''Bir kez kaçtılar mı da onları asla göremeyeceksin.'' Jim yine de tereddüt ediyor, öldürdüğü hayvanın ağacın arkasında kalan gövdesine özlemle bakıyordu. ''Gel Somoya, koşarken kaldırdıkları tozu görmüyor musun? Birazdan yetişemeyeceğimiz kadar uzaklaşmış olacaklar.'' Jim çanak şeklindeki araziye bakınca tüfek sesinin korkuttuğu fillerin dört bir yana koşuşturmakta olduğunu gördü. Babası ona fillerin insanlara duyduğu içgüdüsel korkudan bahsetmişti. Daha önce bir insana hiç rastlamamış, acımasız davranışlarına hiç tanık olmamış olsalar bile ilk karşılaşmalarında onlardan ölümüne kaçıyorlardı. Bu korkuyla yüz fersah boyunca durmaksızın koşabilirlerdi. Yine de kararsızlığından sıyrılamamıştı. Bakkat üsteledi. ''Somoyo, zaman kaybediyoruz.'' Yakınlarından geçen iki iri erkek fili işaret etti. ''Üç nefes daha almana kalmadan gitmiş olacaklar. Peşlerine düş, tüm hızınla onları takip et.'' Filler ormana girmek üzereydi ama Jim ateş topunu dört nala koşturursa 1 kilometreye kalmadan onları yakalayacağını biliyordu. Daha fazla duraksamadı. Elinde dolu tüfekle ateş topunun sırtına atladı ve kaburgalarını topukladı. ''Ha ha, ateş topu, yakala onları oğlum.'' Aygır'ın başını tepe aşağı çevirdi ve hızla uzaklaştılar. Binicisinin heyecanı ata da bulaşmıştı. Kaçan fillerle arayı hızla kapadılar. Jim hayvanların koşarken kaldırdığı toz bulutu yüzünden gözlerini kısmak zorunda kalmıştı. Kopan dal parçaları da suratına doğru savruluyordu. İki erkek filden daha iri olanı gözüne kestirdi. Kocaman kıvrık dişlerini bulunduğu pozisyondan bile görebiliyordu. ''Bunun dişleri ilk vurduğum erkeğinkinden bile büyük olabilir.'' diyerek ateş topunu filin gövdesini yan taraftan görebilecek şekilde doğru hızlandırdı. Tüfeğini eğer kaşına dayayarak horozunu yarı inik konuma getirdi. Sonra arkasından öfkeli bir filin gümbürdeyen ayak seslerini ve Louisa'nın canhıraş çığlığını duydu. Bu iki ses ateş topunun nal sesleri ve mesafe yüzünden zar zor duyulabiliyordu. Louisa'nın çığlığı tüm sinir uçlarını ayaklandırmış, kalbini titretmişti. Kızın sesi dehşet yüklüydü. Eğrinin üzerinde geri dönüp baktığında Louisa'nın içinde bulunduğu ölümcül çıkmazı gördü. Jim'in emirlerine itaat eden Louisa geride durmuş, yürüyüş hızında yamacı aşarlarken asil yüreği kırağının arkasından ayırmamıştı. 200 adım ilerideki Jim'i gördü, sırtı ona dönüktü. Elinde tuttuğu tüfeğin üzerine yarı eğilmiş dikkatle ilerliyordu. Bir an için fili göremedi. Gri hayvan etrafını saran çalılar arasına duman gibi karışmıştı. Sonra iri gövdesinin şeklini seçti ve yutkundu. Küçük bir dağı andırıyordu. Ve Jim hayvana Louisa'nın yüreğini ağzına getirecek kadar yaklaşmıştı. asil yüreği durdurdu ve korkuyla karışık bir heyecanla Jim'in file daha da yaklaşmasını izledi. Hayvan tam o sırada hareket ederek yer değiştirdi ve ağacın diğer tarafına geçti. Louisa bir an için hayvanın Jim'in görüş alanından çıktığını sandı ama sonra genç adamın tüfeğinin uzun namlusunu doğrulttuğunu gördü. Jim nişan aldı, namlusunun ucu hayvanın başına değecekmiş gibiydi. Martı'nın ana yelkeninin fırtına sırasında sert rüzgarla dolmasıyla çıkan sese benzer bir gümbürtü duyuldu. Tüfeğin namlusundan mavi bir duman fışkırdı ve fil üzerine çığ düşmüş gibi yere devrildi. Sonra büyük bir gürültü ve kargaşa başladı. Bakkat onu bırakıp elinde dolu tüfekle ateş topunu da çekerek kırağıyı Jim'e doğru sürdü. Jim atına bindi ve fili devrildiği yerde bırakarak tepeden aşağı indiler. Louisa'nın o ana dek fark etmediği iki iri erkek filin peşine düşmüşlerdi. Louisa dikkatini tekrar yerde yatan file yöneltti. Asil yürek dizlerinin istemsiz baskısıyla harekete geçerek hayvana doğru yavaşça ilerlemeye başlamıştı. Louisa kısrağı durdurmaya çalışmadı. Filin arkasında yattığı ağaca yaklaştıkça merakı da arttı. Üzengiler üzerinde ayağa kalkarak hayvanı ağacın üzerinden görmeye çalıştı. Bu dev hayvandan beklenmeyecek kadar belirsiz bir hareket fark ettiğinde neredeyse ağaca varmıştı. Hayvana daha da yaklaştı ve az önce gözüne çarpan hareketin filin kuyruğunun hafif kıpırtısı olduğunu fark etti. Ucundaki tüyler eski bir resim fırçası gibi keçeleşip kabarmıştı. Hayvanın cesedini ve devasa dişlerini daha yakından incelemek için atından inip asıl yürek ile beraber yerde yatan hayvana doğru yürümeye niyetlendi. Tam o sırada fil dehşet ve inanmazlık dolu bakışları altında ayağa kalktı. Hafif bir uykudan uyanmışçasına hızlı bir hareketle kalkmıştı ve son derece sağlıklı görünüyordu. Dinliyormuş gibi bir süre hareketsizce durdu, şakağındaki derin yaradan akan kan kırışık derisini kızıla boyamıştı. Asil yürek korkuyla kişnedi ve geriledi. Louisa birkaç saniye önce atından inmeye niyetli olduğu için sadece tek ayağı üzengideydi. Neredeyse yere savrulacaktı ama son anda dengesini sağlayıp eğere oturmayı başardı. Asil yüreğin kişnemesini duyan fil onlara döndü. Koca kulakları açıldı, acısının sorumlusu olarak onları görüyordu. İlk kez karşılaştığı tehlike dolu at ve insan kokusu beynini sardı. Başını iki yana salladı. Kulakları hareketin şiddetiyle kafasının iki yanına çarpıyordu. Kulakları sağır eden tiz bir ses çıkardı. Louisa yüzüne sıçrayan muson yağmuru ılıklığındaki kan damlalarını hissedince ciğerlerinin tüm gücüyle çığlık attı. ''Jim, imdat!'' Fil hortumunu göğsüne doğru kıvırdı ve uçlarını kıvırdı, kulaklarını hafifçe geriye yatırdı. Bunlar saldırganlık işaretleriydi. Sonra koşmaya başlayarak doğruca üzerlerine geldi. Asil yürek kulaklarını yatırarak dört nala koşmaya başladı. Engebeli arazide uçar gibi hızla ilerliyordu. Ama yarasından kanlar akan fil aranın açılmasına izin vermiyor, hala kuyruğunun hemen gerisinden takip ediyordu. Asil yürek öne atılarak arayı biraz açtı ama önünde aniden bir dikenli çalı kümesi belirince hız kesip yön değiştirerek engelin etrafından dolaşmak zorunda kaldı. Fil ise hiç duraksamadan sanki orada değillermişçesine dikenli çalıların arasından geçti ve açılan arayı tekrar kapattı. Artık öncekinden de yakındı. Louisa önlerinde yüksek kayalıklar ve sık çalılar olduğunu dehşetle gördü. Fil onları asil yüreğin süratinin hiçbir işe yarayamayacağı bir tuzağa doğru gidiyordu. Aklına sağ bacağının altına duran küçük Fransız tüfeği geldi. O kadar korkmuştu ki tüfeğin varlığını unutmuştu. Filin onu eğerin üzerinden almasını engellemek için sahip olduğu tek silah oydu. Arkasına baktığında hortumun beline doğru uzandığını görerek dehşetle yutkundu. Tüfeği deri kılıfından çekip çıkardı, arkasına dönerken de horozunu kaldırdı. Dev hortumun ne kadar yakınında olduğunu görünce istemsiz bir çığlık daha arttı ve tüfeğini doğrulttu. Filin kafası tüm görüş alanını kaplıyordu. Nişan almadan doğruca hayvanın suratına ateş etti. Hafif kurşun kalın deriyi delip sert kafatasına zarar veremezdi. Ama filin zayıf bir noktası vardı. Louisa'nın atışı mucizevi bir şekilde o noktaya isabet etmişti. Kurşun hayvanın yaralı şakağıyla aynı taraftaki gözüne girerek fili anında kör etti. Hayvan sersemleyip sendeleyince asil yürek arayı biraz açtı. Ama dev fil kendini hemen toparlayarak onlara tekrar yetişti. Louisa'nın tüm dikkati tüfeğini tekrar doldurmakta odaklanmıştı. Ama bunu daha önce hiç dört nala koşan bir atın üzerinde yapmayı denememişti. Dökmeye çalıştığı barut rüzgarla uçmuştu. Arkasına baktığında hayvanın arayı iyice kapadığını ve hortumunun yine uzandığını gördü. Sağlam olan sağ gözünü üstlerinden ayırmıyordu. Louisa bu kez kurtulamayacağını anladı. Burnunun ucundaki tehlikeye öyle dalmıştı ki asil yüreğin hızla sık bir çalılığa yaklaşmakta olduğunu göremedi. Kısrak çalıların etrafından dönmek için aniden yön değiştirince Louisa dengesini kaybetti. Eğer kaşına tutunmaya çalışırken tüfeğini düşürdü. Silah kayalar üzerine çarparak yuvarlandı. Eğere tutunmaya çalışan Louisa atının üzerinden iyice kaymış, neredeyse çalıların hizasına inmişti. Uçları kıvrık dikenler ustura keskinliğindeydi. Louisa'nın giysilerine ve etine kedi pençeleri gibi batıyorlardı. Batan dikenlerin de çekiştirmesiyle Louisa daha fazla tutunamadı ve asil yüreğin üzerinden düştü. Kısrak onu dikenlerin pençesinde kıskıvrak bırakarak boş eğriyle dört nala uzaklaşmaya devam etti. Fil kör gözünün tarafında olduğu için Louisa'yı görmemiş ama kokusunu almıştı. Dikenlerin açtığı yaralarda beliren minik kan damlacıklarının kokusu çok güçlüydü. Asil yüreğin kaçmasına göz yumarak geri döndü. Hortumunu uzatarak çalıların arasını yoklamaya, Louisa'yı aramaya koyuldu. Dikenler kalın derisine işlemiyor, takıldığı yerden kurtulmak için debelenen Louisa'nın çıkardığı sesleri ve kokusunu takip ederek gittikçe yaklaşıyordu. İçinde bulunduğu tehlikeyi fark eden Louisa bir heykel gibi dondu. Dikenlerin arasında sessizce durarak hortumun yaklaşmasını teslimiyetle izledi. Hortumun ucu çizmesine değdi. Sonra bileğini sıkıca kavradı. Louisa'yı hayal bile edemeyeceği bir güçle çalıların arasından çekip çıkardı. Dikenlerin bazıları kırılmış, bazıları derisine saplanıp kalmış, giysilerine takılan bazıları ise dallarıyla birlikte çalıdan kopmuştu. Filin hortumunun ucundan baş aşağı sallanıyordu. Hayvanın tutuşu sıkılaşınca Louisa kemiklerinin tuzla buz olacağından korktu. Jim'in anlattıklarını gayet iyi hatırladığı için neler olacağını biliyordu. Fil onu iyice havaya kaldırdıktan sonra o inanılmaz kuvvetiyle kayaların üzerine çarpacaktı. Vücudundaki her bir kemik kırılıncaya dek kurbanını yere çarpmaya devam edecek, sonra dişleriyle ardı ardına darbeler vurarak bedenini pelteye çevirecekti. Jim Louisa'nın çığlığını ve filin tiz sesini duyar duymaz takibi bırakıp ateş topunun dizginlerini sertçe çekti. Sonra dehşet ve inanmazlıkla baktı. ''Onu öldürmüştüm'' dedi nefesi kesilerek. ''Onu bıraktığımda ölüydü.'' Aynı anda babasının uyarısını hatırladı. ''Filin beyni çok küçüktür ve olmasını beklediğin yerde değildir. Hedefini serçe parmağının genişliği kadar bile ıskalamamalısın. Hayvan yine de ölü gibi yere devrilecektir ama bu geçici bir durumdur. Çünkü sadece sersemlemiştir.'' Tekrar ayağa kalktığında öncekinden çok daha tehlikeli olacaktır. Pek çok yiğit adamın bu şekilde öldüğünü gördüm. Yaptığın atışın sonucundan daima emin ol oğlum, yoksa çok pişman olursun. Bakkat diye bağırdı Jim. İkinci tüfeği hazır tut ve yanımdan ayrılma. Ateş topunu mahmuzladı ve dört nala koşturmaya başladı. Louisa ile yaralı fil ondan giderek uzaklaşıyordu. Hızını daha da arttırarak onlara yetişmeye çalıştı. Louisa'nın onlara yetişemeden önce öleceğini görüyordu ve tüm suç onundu. Hayvanı kıza saldırabileceği bir durumda bırakmıştı. Tüm dermanını kesen bir yetersizlik hissi ve dehşet benliğini sardı. ''Geliyorum!'' diye bağırdı. ''Dayan!'' Onu yüreklendirmeye çalışıyordu ama nalların gürültüsü ve filin tiz haykırış arasından sesini duyabildiğinden şüpheliydi. Louisa'nın eğerin üzerinde dönüp küçük tüfeğiyle hayvana ateş ettiğini gördü. Ama yaralı fil sadece bir anlığına sendelemiş, takibi bırakmamıştı. Sonra Louisa'nın çalılara girdiğini ve atın üzerinden düştüğünü umutsuzlukla gördü. Fil asil yüreğin peşini bırakıp dikenlere takılmış olan Louisa'yı aramaya koyuldu. Bu arada Jim onlara yetişmişti. Öylesine yaklaşmıştı ki ateş topu filin kokusu ve tehlike sinyalleri veren varlığı karşısında irkilerek gerilemeye çalışmıştı. Jim ateş etmek için uygun bir an kollayarak aygırı insafsızca mahmuzladı ve file daha da yaklaştırdı. Hayvanın dikkatini dağıtmak için bir kemiğini kırması veya hayati bir organına isabet ettirmesi gerektiğini biliyordu. Fil hortumuyla çalıların arasını yokluyor, dallar Jim'in sağlıklı bir şekilde nişan almasına engel oluyordu. Ateş topu başını geriye atarak huzursuzca kıpırdanıyor, filin korkunç varlığından bir an önce uzaklaşmak istiyordu. Dikenlerin arasında sıkışıp kalmış olan Louisa'yı gördü. Hiçbir hayat belirtisi göstermiyordu. Jim düşüş sırasında boynunu kırmış veya kafatasına sert bir darbe yemiş olduğundan korktu. Onu kaybetme fikri öylesine dayanılmazdı ki ateş topunu tüm gücü ve iradesiyle ilerletti. Fil Louisa'yı bularak aniden havaya kaldırdı. Jim Louisa'yı vurma korkusuyla hayvanın başına ateş edemedi. Filin gerileyip yan dönmesini beklemek zorunda kaldı. Eğrinin üzerinde öne doğru uzandı, tüfeğinin namlusunu kaldırdı ve ateş etti. Hayvanın omuz eklemine isabet ettirmiş, kemiği parçalamıştı. Yaralı fil geriledi ve üç ayak üzerinde dengede kalabilmek için hortumunu savurdu. Bu arada Luisa'nın bileğini bırakmış kız tekrar çalıların içine düşmüştü. Fil kulaklarını sallayıp öfkeyle bağırarak Jim'e döndü. Sonra onu eğrinin üzerinden çekip almak için hortumunu uzattı. Ama kırık ön bacağı yüzünden olduğu yere mıhlanmıştı. Jim ateş topunu çevirerek filin hortumunun uzanabileceği bölgenin dışına çıktı ve diğer tüfeği almak için bakkatı karşılamaya gitti. Tüfekleri uzun yılların tecrübesiyle çabucak değiştiler. Hemen tekrar doldur diye bağırdı ve Jim dolu tüfeği doğrultarak tekrar dev yaratığa döndü. Fil üç ayağı üzerinde sekerek ona yaklaşmaya çalışıyordu. Filin yanağından aşağı süzülen kanı ve göz sıvısını gören Jim, Luisa'nın atışının hayvanı kör ettiğini anladı. Yer değiştirerek hayvanın kör gözünün tarafına geçti. Öylesine yakınındaydı ki koca dişinin ucu neredeyse omzuna değecekti. Hayvanın yanından geçerken göğsüne ateş etti. Yaralı fil sendeledi, bu kez hayati organlarından biri isabet almıştı. Yarası ölümcüldü ama can vermesi yine de kolay olmayacaktı. Jim, Luisa'nın çalıların arasında kıpırdamadan durduğu sürece güvende olduğunu düşünerek tüfeği daha çabuk doldurmak için kırağıdan inmiş olan bakkatın yanına gitti. Yaralı bir filin karşısında attan inebilmek cesaret işiydi. Bakkat'ın üstlendiği karmaşık işi tamamlamasını ve tüfeği çabucak doldurmasını izlerken korkak olduğunu kimse iddia edemez diye düşündü. Ateş topu huzursuzca daireler çiziyordu. Jim yaralı file baktı ve Luisa'nın emekleyerek çalıların arasından çıktığını görünce telaşla bağırdı. Filin yaralı ayağının hemen dibindeydi. Ortaya çıkmakla kendini yine çok büyük bir tehlikeye atmıştı. Boş tüfeği bırakıp Bakkat'ın diğerini doldurma işini tamamlamasını beklemeden harekete geçti. Yine filin kör tarafından yaklaşmıştı. Luisa sersemlemiş bir halde ayağa kalktı. Filin hortumuyla kavrayıp yaraladığı ayağının üzerine basmamaya çalışıyordu. Jim'in atının üzerinde kendisine doğru geldiğini gördü ve kollarını kaldırarak sekti. Yırtılıp kan lekeleriyle kaplanmış giysileriyle çok kötü görünüyordu. Her tarafı çizilmiş toz toprak içinde kalmıştı. Uzun sarı saçları yüzüne dökülüyordu. Ateş topu filin kör tarafının öylesine yakınından geçti ki Jim'in pantolonunun dizi hayvanın omzundaki yaradan akan kanla lekelendi. Fil onu bir sinek gibi ezmek için hortumunu savurunca bunu önceden sezen Jim eğilip ateş topunun boynuna sarıldı. Doğruca Luisa'nın yanına gittiler. Jim atını durdurmadan sadece dizleriyle tutunarak uzandı ve Luisa'yı kavrayarak atının terkisine oturttu. Luisa atın üzerine biner binmez kollarını Jim'in beline sıkıca doladı ve yüzünü sırtına bastırdı. Acı ve korkuyla ağlıyordu. Hala konuşamayacak kadar şoktaydı. Jim tepenin üzerine çıktıklarında ateş topunu durdurup inerek Luisa'yı aşağıya çekti. Genç kadın hala konuşamıyordu. Ama sözler yetersiz ve gereksizdi zaten. Duyduğu minnet gözlerinden okunuyordu. Jim ayrıca gözlerinde dile getirilmek için hala çok karmaşık olan diğer hislerin gölgesini de görmüştü. Kızı dikkatle yere oturttu. "Neren acıyor?" diye sordu. Sesi duyduğu endişeyle boğuklaşmıştı. Ölümle burun buruna gelmelerinin etkisi yüzünden açıkça okunuyordu. Bunu gören Luisa biraz canlandı. Yanında diz çökmüş endişeyle bakan Jim'e sarıldı. "Bileyim ama önemli bir şey yok," diye fısıldadı. "Bir bakayım," dedi Jim ve boynundaki kolları çözdü. "Hangi bileğin?" Luisa gösterdi. Jim çizmeyi nazikçe çıkararak kızın bileğini hafif dokunuşlarla inceledi. "Kırık yok." "Yok," dedi Luisa doğrularak. "Sadece hafif bir incinme." Tozlu yüzüne düşen bir tutam saçı geri itti. Jim kızın yanağına saplanmış dikeni görerek nazikçe çıkardı. Luisa hafifçe yüzünü buruşturdu ama gözlerini kaçırmadı. "Jim," diye fısıldadı. "Evet kirpiciğim." "Yok bir şey. Sadece..." Sözüne devam edemeyip sustu. Sonra titrek bir sesle, "Bana öyle demen artık hoşuma gidiyor," dedi. "Aramızda olduğun için çok mutluyum," dedi Jim. "Bir an için bizi terk ettiğini sanmıştım." "Çok korkunç görünüyor olmalıyım." Gözlerine daha fazla bakamıyordu. Yüzündeki tozu toprağı silmeye çalıştı. "Ancak bir kadın böyle bir anda görünümünü düşünebilir," diye içinden geçirdi Jim. Ama söze dökmedi. "Rüyalarımı süsleyecek kadar güzel görünüyorsun." Luisa'nın yanakları pembeleşti. Her iki tüfeği de doldurmuş olan bakkat yanlarına geldi. "Bırakırsan fil elimizden kaçacak Somoya," dedi. Jim kendine gelerek dikkatini etrafında olup bitene yöneltti. İri fil kırık ön ayağını sürükleyerek tepeden aşağı iniyordu. Yaralarının canını yaktığı belliydi. "Jim," diye fısıldadı Luisa, "zavallı yaratık çok acı çekiyor. Acısına bir an önce son vermelisin." "Uzun sürmeyecek," diye söz verdi Jim. Ateş topuna bindi ve Bakkat'ın uzattığı tüfeği aldı. Sonra tepeden aşağı inerek yaralı hayvanın tam karşısına geçti ve tüfeğinin horozunu kaldırarak bekledi. Onları fark etmemiş görünen fil acı veren ağır adımlarla ilerlemeyi sürdürüyordu. Aradaki mesafe 10 adıma düşünce Jim hayvanın göğsünü ateş etti. Kurşunu kırışık derinin içine gömülürken ateş topunu bir dansçı gibi döndürerek uzaklaştırdı. Fil onları takip etmeye kalkmadı. Bir heykel gibi kıpırtısızca duruyor, göğsündeki yaradan sel gibi kan boşalıyordu. Jim Bakkat'la tüfekleri değiştikten sonra ateş topunu tekrar filin durduğu yere yöneltti. Yine hayvanın kör tarafından yaklaşıyordu. Yaşlı hayvan bacakları üzerinde hafifçe sallanmaya başlamıştı. Göğsünün derinliklerinden hafif bir homurtu yükseliyordu. Jim içindeki savaşçı tutkunun yerini üzüntü ve pişmanlığa bıraktığını hissetti. Av hayvanlarının en asili karşısında ölümün trajedisini olağanca çarpıcılığıyla hissetti. Tüfeğini tekrar doğrultup ateş etmek için büyük bir çaba göstermesi gerekti. Fil kurşunu yediğinde sarsılarak gerilemeye başladı. Hareketleri ağır ve dengesizdi. Sonunda içini çeker gibi son nefesini verdi. Balta darbelerine yenik düşmüş dev bir ağaç gibi öne yavaşça, sonra hızlanarak yere devrildi. Bakkat kırağının üzerinden inerek ölü hayvana yaklaştı. Filin sağlam gözü açıktı. Bakkat parmağını hayvanın kirpikleri üzerinde hafifçe gezdirdi. Dev yaratık gözünü kırpmamıştı. Artık bitti Somaya. O sonsuza dek sana ait. 25. ayrımın sonu. Sayfa 251.